Uyuyan Adam George Perec. İkinci kaset, ikinci yüz, sayfa 97. Bitki yetiştirebilir. Besinini, giyimini, kimi ilaçları, hatta kötü kokusunu gizlemeye yarayacak parfümleri onlardan sağlayabilir. Madenleri dövüp kapkacak yapabilir. Bir maymunun yapamayacağı bir şeydir bu. Büyüklüğün, çektiğin acı nice örnek hikayede yüceltiliyor. Nice Robinsonlar, Rokentenler, Mersolar, Leverkünler. Sırasıyla Daniel Defoe'nun, Robinson Crusoe'sunun, Jean-Paul Sartre'ın, Bulantısının, Albert Camus'un yabancısının, Thomas Mann'ın, Doktor Faustus'unun baş kişileri. Çevrenin notu. İyi şeyler, güzel görüntüler, yalanlar. Doğru değil bu. Hiçbir şey öğrenmedin, tanıklık edemezsin. Doğru değil bu, inanma onlara. Kurbanlara, kahramanlara, serüvencilere inanma. Sadece aptallar insandan, hayvandan, kaostan alay etmeden söz ediyorlar hala. Böceklerin en önemsizi bile hayatta kalabilmek için bir şirketin saat hız denemelerinin kurbanı olan, üstelik o şirkette çalışmaktan gurur da duyan ve artık adı sanı unutulmuş bir havacının, dünyanın en yüksek dağı bile olmayan bir dağı aşmak için sarf ettiği enerjiden daha fazla değilse bile ona yakın bir enerji sarf eder. Fare, labirentinde hakiki hünerler gösterebilir. Yemini alabilmek için basmak zorunda olduğu pedalları bir piyanonun ya da bir orgun klavyesine akıllıca bağlamak yoluyla hayvanın İsa sevincim daim olsunu doğru olarak çalması sağlanabilir. Onun bundan sonsuz bir zevk aldığını düşünmemize de hiçbir engel yoktur. Oysa sen, zavallı Dedalus, Girit'teki labirentin kurucusu olan Yunan mimarı, çevirenin notu. Senin labirentin yoktu. Sahte mahkum, senin kapın açıktı. Ne kapının önünde nöbetçi duruyordu, ne dehlizin sonunda nöbetçi şefi, ne de bahçenin küçük kapısında engizisyon yargıcı. Dibe ulaşmak hiçbir anlam taşımaz. Ne umutsuzluğun dibine, ne nefretin dibine, ne alkole bağlı düşüşün, ne de kibirli yalnızlığın dibine. Ayağını dibe kuvvetle çarparak su yüzüne çıkan dalgacın aşırı güzel imgesi, gerektiğinde kendine, düşen kişinin her türlü saygıya hak kazandığını hatırlatman içindir. Tanrı'nın bağışlayıcılığı, yiyecek bahşettiği yeryüzü ve gökyüzü sakinlerine ulaştığı gibi ona da ulaşır. Günahkar adamlar, tıpkı balık adamlar gibi günahlarının bağışlanması için yaratılmışlardır. Ama hiçbir gezgin Rachel, eski ayıttı Jacob'un karısı, Herman Melville'in Moby Dick romanında Peko adlı geminin karşılaştığı bir başka geminin adı. Peko'nun mucize kabilinden korunan enkazının üzerinde bir yetim olarak sen de gelip tanıklık edesin diye yardım elini uzatmadı sana. Annen giysilerini onarmadı. Milyonuncu kez ne deneyimin gerçekliğini aramak ne de ruhunun örsünde soyunun yaratılmamış bilincini dövmek için çıkıyorsun yola. Geçmiş çağlardaki atalarından, zanaatçilerden hiçbiri ne bugün ne de başka zaman eşlik edecek sana. Yalnızlığın bir şey öğretmediğinden, kayıtsızlığın bir şey öğretmediğinden başka hiçbir şey öğrenmedin. Bu bir aldatmacaydı. Göz alıcı ve tuzaklı bir yanılsamaydı. Yalnızdın. Hepsi bu. Ve kendini korumak istiyordun. Dünya ile senin arandaki köprüler sonsuza dek atılsın istiyordun. Ama sen bir hiçsin. Dünya ise öyle kocaman bir sözcük ki, büyük bir şehirde başıboş dolaşmaktan, birkaç kilometre uzunluğundaki cepheler, vitrinler, parklar ve rıhtımlar boyunca yürümekten başka bir şey yapmadın hiç. Kayıtsızlık işe yaramaz. İsteyebilir ya da istemeyebilirsin. Ne fark eder? Bir parti tilt oynamak ya da oynamamak. Nasıl olsa biri aygıtın deliğine bir 25'lik atacak. Her gün aynı yemeği yemekle kararlı bir hareket yaptığını sanabilirsin. Ne var ki reddedişin işe yaramaz. Yalnızlığın hiçbir anlam taşımaz. Cansızlığın öfken kadar abes. Kayıtsız bir halde caddelerden geçtiğini, yürüdüğünü, şehirde ikide bir yön değiştirdiğini, kalabalıkların yolunu izlediğini, gölgelerin ve çaplakların oyununu kavradığını, çözdüğünü sanıyorsun. Ne var ki hiçbir şey olmadı, hiçbir mucize, hiçbir patlama. Birbiri ardınca sıralanan her bir gün, günün çabalarındaki ikiyüzlülüğü ortaya sermekten, sabrını aşındırmaktan başka bir işe yaramadı. Zamanın tamamen durması gerekirdi. Ne var ki hiçbir kimse zamana karşı savaşacak kadar güçlü değil. Hile yapabildin, zaman kırıntıları, saniyeler kazanabildin. Ama Saint Roch'un çanları, Piramit Sokağı ile Saint Honoré Sokağı'nın kavşağındaki trafik ışıkları, sahanlıktaki musluktan damlayan su damlasının tahmin edilebilir düşüşü, saatleri, dakikaları, günleri ve mevsimleri ölçmeyi hiçbir zaman durdurmadılar. Zamanı unutur gibi yapabildin, geceleyin yürüyüp gündüz uyuyabildin ama onu hiçbir zaman tamamen aldatamadın. Uzunca bir süre kendine sığınaklar kurup yıktın. Düzen ya da eylemsizlik, başıboş sürüklenme ya da uyku, geceleyin devriye gezmeler, yansız anlar, gölgelerin ve ışıkların kaçışı. daha uzun bir süre kendine yalan söylemeyi, kendini sersemleştirmeyi, kendi oyununa gelmeyi sürdürebilirsin belki. Ama oyun bitti. Büyük şenlik, ertelenmiş yaşamın yalancı sarhoşluğu bitti. Dünya yerinden kıpırdamadı ve sen değişmedin. Kayıtsızlık seni farklı kılmadı. Ölmedin, delirmedin. Felaketler yoktur, başka yerdedirler. Ufacık bir bela seni kurtarmaya yeterdi belki de. Her şeyini kaybederdin, savunacak bir şeyin olurdu. İkna etmek için, duygulandırmak için, söyleyecek sözlerin olurdu. Ama sen hasta bile değilsin. Ne gündüzlerin ne de gecelerin tehlikede. Gözlerin görüyor, ellerin titremiyor, nabzın düzenli, kalbin çarpıyor. Eğer çirkin olsaydın belki çirkinliğin göz alıcı olurdu. Oysa çirkin bile değilsin. Ne kambursun, ne kekeme, ne çolak, ne de kötürüm. Topal bile değilsin. Hiçbir uğursuzluk dolaşmıyor başında. Bir ucubesin belki ama bir cehennem ucubesi değil. Kıvranmaya, ulumaya ihtiyacın yok. Hiçbir sınama beklemiyor seni. Hiçbir Sisifos kayası, hiçbir kupa elinden alınmak üzere sana sunulmayacak. Hiçbir karga göz yuvarlarına göz dikmedi. Hiçbir akbaba sabah, öğle ve akşam gelip senin karaciğerini didiklemek gibi sıkıcı ve tatsız bir işi başına almayı düşünmedi. Yargıçlarının önünde af dileyerek, merhamet dilenerek sürünmek zorunda değilsin. Kimse seni mahkum etmiyor, suç da işlemedin. Kimse sana bakışlarını derhal iğrenerek çevirmek üzere bakmıyor. Her şeyi gözetip kollayan zaman sana rağmen çözümü açıkladı. Cevabı bilen zaman akmaya devam etti. Yine böyle bir günde, biraz daha önce, biraz daha sonra her şey yeniden başlıyor. Her şey başlıyor, her şey devam ediyor. Düş gören bir adam gibi konuşmaktan vazgeç. Bak, onlara bak, oradalar. Binlerce ve binlerce sessiz nöbetçi, hareketsiz dünyalı, rıhtımlar, kıyılar boyunca, klişe meydanının yağmurundan yıkanmış kaldırımları boyunca dikilip duruyorlar. Okyanus hayalleri kurarak dalga serpintilerini, gelgitlerinin akınını, deniz kuşlarının boğuk çığlıklarını bekliyorlar. Hayır, sen artık dünyanın atsız efendisi, tarihin üzerinde hiçbir etki yapmadığı kişi, yağmurun yağışını hissetmeyen, gecenin gelişini görmeyen kişi değilsin. Sen artık ulaşılmaz, duru, saydam değilsin. Korkuyorsun, bekliyorsun. Klişe meydanında yağmurun dinmesini bekliyorsun. Yayıncının notu. Bu romanın otobiyografik olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Kısa bir hatırlatma yapacak olursak, Georges Perec 1936 yılında Fransa'ya göçmüş Polonya Yahudisi bir ailenin oğlu olarak Paris'te doğmuştur. Babası İçek Jutko Perec, 2. Dünya Savaşı'nın hemen başında cephede, annesi Carla Perec ise tahminen 1943 başlarında Auschwitz toplama kampında ölmüştür. Ayrıca 3 aile büyüğünü de toplama kamplarında kaybetmiştir. Perec adlandırılamayan bu dönemi çocukken uyanık uyur gezer, gören kör olarak yaşamıştır. Belki de romanda anlattığı gibi kişiliğini oluşturan acı, kaynağının dile getirilmesine izin vermeyen türdendi. Uyuyan adamda bu geçmişin hiç sözü edilmez. Ama bir yandan belleğin reddedilmesi, belleksiz, korkusuz olmak, öte yandan aynı bellekle yaşam dışı bir yerde, düşlerde çakışma isteği. Şehri bir getto gibi yaşayıp kendini gezgin bir Yahudi'ye çevirmek, insanların hep uzağında olup onların içine hiç karışmamak romanın temel örgüsünü oluşturur. Romanda sıradan adlar arasında sayılı veren Gestapo'nun işkence yuvasının yer aldığı Pomp Sokağı, Gestapo merkezinin bulunduğu Sose Sokağı, Nazi işbirlikçilerinin elindeki İçişleri Bakanlığı'nın bulunduğu Bovo Meydanı, sarı yıldız takarak teşhir edilen Yahudileri çağrıştıran ve toplum dışıları betimlemekte kullanılan görünmez yıldız taşıyıcıları sözleri, tarihin üzerinde artık etki yapmadığı kişi olmak, yıldıza dönüşüp üzerine atlayan panter başı gibi görüntü ve sözcükler, bize romanın bir de yazarın kişisel tarihi açısından okunabileceği izlenimini verdi. Nitekim 1974'te romandan kalkarak Bernard Cazan'la birlikte çektiği filmin baş oyuncusu için Perec'in söyledikleri de bu konuda bir ipucu vermektedir. Jacques Spice, üst dudağında tıpkı benimkine benzer bir yara taşıyordu. Bu basit bir tesadüften başka bir şey değildi ama benim için belirleyici oldu. Bununla birlikte okurun romana bakışını koşullandırmamak için bu notu kitabın sonuna koymayı yeğledik. Kitabın sonu. 13 Eylül 2004. Sayfa 104.